töreni umuyordu. Az şey miydi yaptıkları? Derne cephesinde bir yıla yakın bir süre İtalyanlara bir adım attırmamış ve ordunun onurunu kurtarmıştı. Arkasından da anafartalar kolay kazanılacak.
Kasetimiz bitti güzelim.
Kaset mi bitti? Ha. Peki.
Bir saniye ben yerini bir ayarlayacağım.
Tamam sonunu söyleyeyim iyi de oldu hem bölüm başında bitti. İkinci kaset, ikinci yüz, sayfa 73. Bu koşullar altında çalışmak Mustafa Kemal'e çok güç geliyordu. Kasım'ın son günlerinde hava değişimi için izin istedi. Oysa düşmanı denize dökmeden oradan ayrılmak niyetinde değildi. O, Çanakkale'den ayrıldıktan 10 gün sonra da düşman kuvvetleri çekildi. Mustafa Kemal'in izni kabul edildikten sonra yerine Fevzi Paşa, parantez içinde çakmak, atandı. 10 Aralık 1915'te de Mustafa Kemal arkasında destanlar bırakarak Çanakkale'den ayrıldı. Ertesi gün Salih Bozuğa yazdığı bir mektupta şöyle diyordu. Ben düşmanın çekileceğini anladığım için bir taarruz yapılmasını önermiştim. Fakat benim bu önerimi kabul etmediler. Bundan dolayı canım çok sıkıldı. Çok da yorgun olduğum için izin alarak İstanbul'a geldim. Eğer ben oradayken düşman şimdiki gibi çekilmiş olsaydı herhalde daha çok sıkılacaktım. 6. Akaretlerde gelişen bir sevgi. Mustafa Kemal İstanbul'a dönerken türlü duygular içindeydi. Coşkulu bir karşılama töreni umuyordu. Az şey miydi yaptıkları? Derne cephesinde bir yıla yakın bir süre İtalyanlara bir adım attırmamış ve ordunun onurunu kurtarmıştı. Arkasından da anafartalar, kolay kazanılacak bir başarı mıydı? Düşman askerlerinin Çanakkale Boğazı'nı ele geçirerek İstanbul'u kuşatmalarını önleyen kendisi değil miydi? Çanakkale zaferi olmasa İstanbul düşman işgali altında olurdu. Bir yıla yakın bir süre anafartalarda, Arıburnu'nda, Conk Bayarı'nda düşmanın bir karış ilerlemesine engel olan onun kumandasındaki kahraman askerler değil miydi? O başta olmasaydı bu zaferler zor kazanılırdı herhalde. Hayır hayır kazanılamazdı. İnsanların bu kadar özveriyle, yüreklilikle düşmana karşı direnmeleri onun başarısı değil miydi? Elbette İstanbul halkı onun kahramanlığını değerlendirmesini bilecekti. Ama daha paşa bile olmamıştı. Bunları geçiriyordu kafasından. Yaklaşık 10 ay olmuştu İstanbul'dan ayrılalı. Hele annesini görmeyeli, 4 yıl oluyordu. 1911 Ekim'inde Selanik'ten ayrılırken annesiyle vedalaşmışlardı. Ondan sonra yolu bir daha Selanik'e hiç uzanmamıştı. Trablusgarp Savaşı, derken İstanbul, derken Balkan Savaşı, arkasından Sofya'da ateşi militerlik, onun ardından Çanakkale Savaşı. Zübeyde Hanım bütün bu sürede Selanik'te kalmıştı. Tatlı bir sonbahar akşamı Mustafa Kemal İstanbul'a geldi. Annesi gözünde tütüyordu. Ona döneceğini de hiç haber vermemişti. Bu işler o kadar çabuk olmuştu ki. Zübeyde Hanım'ın Akbıyık'taki konakta kaldığını biliyordu. O akşam bir arabaya atlayarak doğru Akbıyık'a gitti. Kapıyı Fikri'ye açtı. Ne? Kemal abi, gözlerime inanamıyorum. Siz nihayet burada, sağ salim şükürler olsun. Fikri'ye deli gibi Kemal abinin boynuna sarıldı. Hiç bırakmak istemiyordu. Artık çocuk da değildi. 18 yaşında olgun bir kız olmuştu. Mustafa Kemal'e abi derken sevgilim demek geçiyordu içinden. Bütün vücuduyla, kollarıyla, elleriyle onu sarıyordu. Vasfiye Hanım içeriden kızının çığlıklarını duyup kapıya koşmuştu. Bu ne mutluluk diye haykırdı. Onunla da coşkuyla kucaklaştılar. Durun Kemal Bey, annenize haber vereyim. Çıldıracak Zübeyde yengem. Nasıl merak ediyordu sizi anlatamam. Yenge koş, bak kim gelmiş. Makbule, Makbule sen de koş. Bak abin burada. Rukiye sen de gel. Zübeyde Hanım gözlerinden yaşlar boşanarak Mustafa'sını kucakladı. ''Bir haber vermek yok mu?'' dedi. ''Oğlum deli ettin bizi. Vallahi seni şehit oldu sandım, yüreğime indi. Beni üzüntüden öldürmek mi istiyorsun? Canım paşa oğlum.'' Zübeyde Hanım oğluna harbiyeye girdiğinden beri paşa oğlum diyordu. Makbule de abine sarılıp uzun uzun öptü. ''Makbule senden hiç haber alamadım. Neden bana yazmıyorsun?'' Abi, kabahat benim, biliyorum. Ama sizi nasıl sevdiğimi anlatmama gerek var mı? Yok yok, ama insan yine de bu sevginin kanıtlarını arıyor. Evlenmişsin bana haber vermeden. Abi, öyle bir şey oldu ama ayrıldık. Önemli değil. İyi ya, demek ki sana yeni bir koca bulmak benim görevim olacak. Siz merak etmeyin abi, ben başımın çaresine bakarım. Peki Makbuş, bu sefer lütfen önceden haber ver. Ailemize girecek damat adayını ben de bir araştırayım bakayım. Mustafa Kemal daha sonra annesine Selanik'ten nasıl ayrıldığını ve Ragıp Bey'in neden İstanbul'a gelmediğini sordu. Sübeyde Hanım da, "Vallahi Mustafa'cığım, Ragıp Bey gelemedi," dedi. Oradan ayrılmak ona güç geldi. Zaten ben her şeyimizi Selanik'te bırakıp geldim. Ragıp Bey evimizi barkımızı başıboş bırakmak istemedi. Yunanlılar her şeyi yağma ederler diye korktu. Orada güveneceğimiz kimse kalmadı ki, kaçan kaçana. Herkes nesi var nesi yok satıp kapağı İstanbul'a atıyordu. Ben de Makbule'yi ve Rukiye'yi alıp yola çıktım. Ragıp Bey Rukiye'yi bırakmak istemiyordu ama Rukiye benden ayrılmadı. Bir gün oraya geri döneceğimize inanıyorum. Selanik düşmana kalmayacak, oraları geri alacaksınız değil mi Mustafa? Evet anne, sen üzülme. Bir gün döneceğiz Selanik'e. Fikriye o akşam Kemal abiyle baş başa kalıp uzun uzun konuşmaya can atıyordu. Ama ev o kadar kalabalıktı ki öyle bir olanak yaratmak kolay değildi. Kaldı ki Mustafa Kemal cepheden dönüyordu. Yorgun ve uykusuzdu. Top sesleri duymadan, siperlerde sabahlamadan ve çadırlarda portatif karyolalar üzerinde yatmadan sıcak bir evde huzur içinde mutlu bir gece geçirdikten sonra Mustafa Kemal ertesi sabah erkenden Harbiye Nezaretine gitti. Niyeti Harbiye Nazırı'na cephenin durumunu anlatmak, ülkenin geleceği konusunda düşüncelerini açıklamak ve öneriler getirmekti. Nasıl geçti bu görüşme ve nasıl sonuçlandı? Mustafa Kemal akşam eve dönünce Fikriye'den hemen rakısını istedi. Fikriye ufak bir tepside bir rakı kadehi, dolu bir karafaki ve biraz çerezle salona geldi. Sobada odunlar çıtır çıtır yanıyordu. Sübeyde Hanım korlaşmış ve yer yer çatlamış odunları orta mangalına almış, külle örtmeye uğraşıyordu. Fikriye, "Anlatsanıza abi," dedi. "Nasıl geçti gününüz?" "Tatsız, hem de çok tatsız. Bugün Harbiye Nezaretine gittim. Niyetim Halil Bey'le görüşüp biraz bilgi vermek ve görüşlerimi açıklamaktı. Nazır Hazretleri'nin misafirleri varmış. Müsteşar yardımcısıyla biraz sohbet ettik. Sonra o önündeki evrakı incelemeye daldı, ben de bekledim. Bir süre sonra müsteşar yardımcısına, "Beyefendi, Nazır Hazretleri kendisini beklediğimi biliyorlar, değil mi?" diye sordum. "Evet efendim, kendisine ziyaretinizi arz ettim, biraz beklemenizi emretti," diye cevap verdi. Asabım bozulmaya başladı. O arada Nazır'ın yanına girip çıkanlar oldu. Nazır Hazretleri hiç adını duymadığım kimseleri kabul ediyor, beni bekletiyordu. Uzadıkça uzadı. 1,5 saatlik bir bekleyişten sonra müsteşar yardımcısına, "Beyefendi Hazretleri beni unuttular galiba," dedim. Müsteşar yardımcısı çok iyi niyetli, kibar bir adamdı. Beni kendi bekletiyormuş gibi mahcup oldu. "Hatırlatayım efendim," diye yeniden Nazır Hazretleri'nin odasına girdi. Aslında ben bu Nazır Hazretleri'ni hiç sevmezdim. İttihat Terakki'nin ileri gelenlerinden biriydi. Enver, Cemal ve Talat Paşaların çok yakınıydı. Bu yüzden Harbiye Nezaretine getirilmişti. Müsteşar yardımcısını beklerken kafamdan onun hakkında hep kötü şeyler geçiyordu. Bir süre sonra müsteşar yardımcısı süklüm püklüm dönerek, "Çok mahcubum ama," dedi. "Nazır Beyefendi sizin birkaç dakika daha beklemenizi buyurdular." "Sizin nazırınız bütün zamanını böyle anlamsız ziyaretleri kabul etmekle mi geçirir?" diye sordum. Müsteşar yardımcısı hiç yanıt vermeden önüne baktı. Sonra biz yine savaşla ilgili konuşmamızı sürdürdük. Bir süre sonra Nazır Hazretleri'nin odacısı kapıda göründü ve Nazır Hazretleri sizi kabul buyuracaklar dedi. Artık kendimi tutacak durumda değildim. Odacıya, "Nazır Hazretleri'ne söyle biraz beklesinler. Muavin Bey'le önemli bir şey konuşuyoruz," dedim. Muavin buz gibi oldu, yüzü bembeyazdı. Odacı Nazır'ın odasına girdi. 2 dakika sonra da ben Muavin Bey'e "Buyurun," dedim. "Nazır Hazretleri'ni daha fazla bekletmeyelim." Bu soğuk karşılamadan sonra birbirimize söyleyecek hiçbir şeyimiz olmaması gerekirdi. Nazır hiç gülümsemeyen bir yüzle karşımda ayakta duruyordu. El sıkıştık. Bana "Buyurun, oturun" bile demedi. Bir süre soğuk soğuk yüzüme baktıktan sonra "Ziyaretinizin sebebini anlayabilir miyim?" diye sordu. "Bazı görüşlerimi size arz etmek istiyorum," dedim. "Konuşabilir miyiz?" "Hay hay," dedi. "Buyurun, sizi dinliyorum." Oturduk, ben başladım anlatmaya. Beni boş gözlerle dinliyordu. Beyefendi, memleketin durumu sizin sandığınız gibi parlak değildir dedim. Birden horozlandı. Ne demek istiyorsunuz, hiç anlamıyorum diye kükredi. Ben memleket mahvolmak üzeredir diye konuşmamı sürdürdüm. Ama siz gerçekleri benimle konuşmaktan çekiniyorsunuz. Gerçekleri konuşmaktan korkmayınız. Gerçek olan sizin sözleriniz değil, benim sözlerimdir. Nazır Hazretleri'nin kan beynine sıçradı. Kumandan Bey diye haykırdı. Size saygı gösterdik. Çünkü bize anafartalarda vatana hizmet ettiğinizi söylemişlerdi. Sizi o yüzden kabul ettim. Ama sizinle sözünü ettiğiniz konuları konuşamam. Benim ordu başkumandanına ve genelkurmaya sınırsız güvenim var. Siz gidin derdinizi onlara anlatın. Ben Nazır Hazretleri dedim. Siz memlekette ulusal bir genelkurmayın olmadığını bilmiyor musunuz? Genelkurmayı Almanlar yönetiyor. Siz onlarla mı konuşmamı öneriyorsunuz? Hayır, gitmeyeceğim ve konuşmayacağım. Teşekkür ederim. Fikriye ne korkunç diye haykırdı. Yazıklar olsun. Vallahi yine de iyi davranmışsınız. Ben Nazır'ın kafasına bir şeyler indirirsiniz diye korktum. Yok kızım, ben bir gün bunların hesabını soracağım. Bak sana bir şey daha anlatayım. Harp mecmuasının son sayısının kapağına benim resmimi koyacaklarmış. Tam derginin basılacağı sırada Enver Paşa haber almış ve resmimi çıkarttırmış. Başarı askerindir, kişileri sivriltmeye gerek yoktur demiş. Peki ama ya kendisi? Bütün gazeteler, dergiler onun resimleriyle donatılmıyor mu? Sizi çekemiyor abi, kıskanıyor, deliye dönüyor. Onun sırtında sarı kamış felaketi var, sizin sırtınızda Derne, Conk Bayırı ve Anafartalar zaferleri. Bunları dinleyen Zübeyde Hanım endişelenmişti. Aman Mustafa'cığım dedi, sen o adamlarla çok uğraşma, başına bir iş açarlar. Devlet onların elinde, çok üzerlerine gitme. Sen merak etme anneciğim, ben ne yapacağımı bilirim. Konuşmalar geç saatlere kadar uzadı. Sonunda Vasfiye Hanım, hadi biz sizi rahat bırakalım. Ana oğul konuşacağınız başka şeyler de vardır. Hadi Fikriye, Jüli de siz de artık gidip yatın bakalım. Gündüzler çuvala girmedi ya, yarın yine Kemal abinizle konuşursunuz. Üçü de salondan ayrılınca Zübeyde Hanım, aman iyi oldu dedi. Ne bu böyle burnumuzun dibinden ayrılmıyorlar? Bizim de konuşacak şeylerimiz var elbette. O Fikriye de ne öyle, yapışkan mı yapışkan, gözlerini bir an senden ayırmıyor. Sana aşık mıdır nedir hiç anlayamadım. Anneciğim sen aldırma, bunda hiçbir kötülük yok. Yok öyle deme benim paşa oğlum, yarın ya gönlünü çalarsa? Çok iyi kız, kibar kız, güzel kız, zarif kız ama evlilik başka şey. Sen sultanlara layıksın oğlum. Anne benim hiç öyle bir niyetim yok. Mustafa'cığım bak sana ne söyleyeceğim. Köy köy üstüne kurulur ama ev ev üstüne olmaz. Ben burada sıkıldım artık. Yarından tezi yok, hemen sen bize bir ev bul da çıkalım buradan. Bu kadar misafirlik yeter. Ne derler, ev sahibi misafiri sevmez. Misafirliği tadında bırakmak gerek. Hem baksana ne söyleyeceğim, Makbule Fikriye'den hiç hoşlanmıyor. Her gün bir kavga çıkıyor aralarında. Birbirlerine söylenmedik laf bırakmıyorlar. Bilirsin Makbule de hep kafasının dikine gider. Ne Vasfiye'yi dinler ne de Fikriye'yi. Ödüm patlıyor bir gün bir tatsızlık çıkacak diye. Vallahi onları idare etmek çok güç. Rukiye desen o da başka türlü. Hiçbirini aldırmıyor, yan gelip yatıyor, hepsini deli ediyor. Şu kızlar bir evlenip gitseler ne kadar sevineceğim. Biliyorum Makbuş bir ara gönlünü Ragıp'ın büyük oğlu Süreyya'ya kaptırmıştı ama olmadı. Ben onun Vasfiye'nin oğlu Enver'le evlenmesini isterdim ama o hiç oralı değil. Ne yapacağız bilmem. En iyisi bir an önce bu evden ayrılmak değil mi oğlum? Hatır için çiğ tavuk yenir derler ya, ben de Ragıp'ın hatırı için bunca ay bunlara katlandım ama yetti artık. Haklısın anneciğim, yarın hemen bir yer ararım. Ertesi gün yapılacak ne kadar çok iş vardı. Ama en önemlisi bir ev aramak olacaktı. Hangi semtte olursa olsun ucuz bir ev bulmak gerekiyordu. Mustafa Kemal Derne ve Çanakkale'de çok para harcamadığından birkaç aylığını biriktirebilmişti. Ama eline geçen subay maaşı neye yetiyordu ki? Önce Ortaköy ve Beşiktaş semtlerinde emlak tellallarını dolaştı. Önerilen evlerin en uygunu Beşiktaş Akaretler yokuşundaki bir evdi. Bu yokuşun üzerindeki evler 1890 yangınında evlerini yitirenler için yapılmıştı, kiraları da yüksek değildi. Mustafa Kemal hemen gidip evi gördü, beğendi ve kiraladı. Sonra Beşiktaş'taki yatak ve yorgancılardan yatak takımları aldı, onları eve gönderdi. Sonra yine Beşiktaş'taki mağazalardan tencere, tabak gibi mutfak eşyaları ve bir soba aldı, onları da eve yolladı. Sonra bir arabaya atlayıp doğru Akbıyık'taki eve gitti. Durumu anlattı. Ev halkı kendisini sabırsızlıkla bekliyordu. Mustafa'ya en coşkun sevgi gösterisini yine Fikriye yaptı. "Aa," dedi. "Nasıl olacak? Zübeyde Hanım ve Makbule ablam buradan ayrılacaklar mı? Kabil değil, bırakmam. Hep bir arada yaşarız, ne güzel." "Fikriyeciğim, merak etme, hepimiz İstanbul'da olacağız. Sen de sık sık gece yatısına bize gelirsin. Hep birlikte oluruz." Zübeyde Hanım da Mustafa Kemal'i destekleyerek, "Tabii sen de benim bir kızım sayılırsın," dedi. "Bir ayağın Beşiktaş'ta olur." Ertesi gün Akaretlere taşındılar. Mustafa Kemal'i görmek için Fikriye sık sık Zübeyde yengesine gidiyordu. Zübeyde Hanım, Fikriye'nin oğluna gösterdiği bu aşırı ilgiden biraz rahatsızlık duyuyordu. Fikriye'yi seviyordu ama onu asla gelini olarak görmek istemiyordu. Onun kafasında soylu ve ünlü ailelerden bir kız vardı. Söz gelimi bir nazır ya da sadrazam kızı. Hem niye hanedandan bir kız olmasın? Oğlu belki de bir gün damat Mustafa Kemal Paşa olabilirdi. Padişah damatları kendi oğlundan daha değerli insanlar mıydı? Zübeyde Hanım kafasında bunları kurdukça Fikriye'yi küçümsüyor ve sakıncalı buluyordu. Ama Fikriye umutlarını bağladığı o sevgili sarışın adamın annesine hep sevgi dolu gözlerle bakıyordu. Makbule ablasının Fikriye'ye karşı tutumu da annesininkinden daha değişik değildi. O da ağabeyinin ileride ünlü ve varlıklı ailelerden bir kız almasını diliyordu. Bu yüzden de Fikriye'ye bir türlü ısınamıyordu. "Aman ne yapışkan kız şu Fikriye, bir gün bir kısmeti çıksa evlenip gitse de kurtulsak," deyip duruyordu. Ağabeyi Enver Bey ona birkaç kez bazı arkadaşlarını önerdiyse de Fikriye hiç yanaşmadı. "Beni asla göreceği çıkartamazsınız," diye kıyameti kopardı. Enver Bey de kardeşinin Mustafa Kemal'den başkasıyla evlenmeyi düşünmediğini anlayarak ona koca aramaktan vazgeçti. Fikriye'nin küçüğü Jülide ise ablasına hayrandı. Ablasının tutkusunu bilerek ona büyük anlayış gösteriyor ve dertlerini paylaşıyordu. Mustafa Kemal 1915 yılının Aralık ayında yine bunalımlı günler geçiriyordu. Kendisine yeni bir görev verilmemişti. Savaşın dışında kalmak onu çok üzüyordu. Aklı fikri cephedeydi. Akşamları Beyoğlu'nda eski dostlarıyla buluşup dertleşiyor ve gelecek günler üzerinde düşünceler oluşturuyordu. Zaman zaman Madame Corin'in evine uğruyordu. Madame Corin uzun yıllar Paris'te kalmış ve konservatuvarda okumuştu. İtalyanca'nın yanında Fransızca ve Türkçe'yi de çok iyi konuşuyordu. Kocasının ölümünden sonra bir süre Pangaltı'da Harbiye Okulu'nun karşısında babasının evinde oturmuştu. Babası Bahriye Nezaretinde çevirmen ve aynı zamanda doktordu. Madame Corin daha sonra da kız kardeşiyle birlikte Beyoğlu'nda Bursa Sokağı'nda bir eve geçti. Mustafa Kemal Madame Corin'i ne zaman tanımıştı? Herhalde 1912'de Derne'den İstanbul'a döndüğü dönemde. Sofya'ya atandıktan sonra Mustafa Kemal ile Madame Corin uzun süre mektuplaştılar. Bunlar ancak dost mektuplarıydı. Bu yazışmalar Çanakkale döneminde de sürdü. Mustafa Kemal mektup yazmayı çok seviyor ve bu yazılarında başından geçenleri, günlük olayları ve düşüncelerini içtenlikle anlatıyordu. Bunlar hiç de aşk mektupları değildi. Sevgi sözleri yoktu bu yazışmalarda. Mektup yazmak belki de Mustafa Kemal için bir iç dökme, bir boşalma oluyor ve buna çok özen gösteriyordu. Aynı zamanda da bu yazışmalarla Fransızcasını ilerletiyordu. Mustafa Kemal, Madame Corin'le konuşup tartışmaktan zevk alıyordu. Bu konuşmalar gece geç saatlere kadar uzuyordu. Ama oraya gitmediği akşamlar eve erken dönmeye çalışıyordu. Çünkü Akaretler'deki evde annesinin ve Makbule'nin dışında bir bekleyeni daha vardı. Fikriye bazı akşamlar annesinden izin alıp yengesi Zübeyde Hanım'a gece yatısına geliyordu. Zübeyde Hanım ile Makbule bu gece yatısı misafirlikten hiç hoşlanmıyorlar ama Mustafa Kemal'i kızdırmamak için bu konuda fazla konuşamıyorlardı. Yine de Zübeyde Hanım bu ilişkinin gelişmesinden korkarak Fikriye'yi oğlunun gözünden düşürmeye çalışıyordu. "Eyvah," diyordu. "Benim paşa oğlum gönlünü kaptırdı galiba şu soğuk kıza. Onun nesini beğenir bilmem. Bir gözleri var güzel alan. O da bütün kızlarda var. Hiç değer mi? Benim oğlum sağ olsun hiç kendi değerini bilmez." Bu sıkıntılı günlerde Mustafa Kemal'de Sofya özlemi uyandı. Zaten Derne'de de Çanakkale'de de Sofya'daki tatlı günlerini anımsadığı çok oluyordu. 1913'e girerken Noel'i ve yılbaşını Sofya'da geçirmişti. Orada bir yığın dostu vardı. Yine onlarla birlikte olmak ve yılbaşını orada geçirmek tatlı bir rüyaydı. Kararını verdi ve ertesi gün bir trene atlayıp kendini Sofya'da buldu. Ama Sofya artık o eski Sofya değildi. Dostları da dağılmıştı. Bu onun için bir düş kırıklığı oldu. yılbaşını geçirir geçirmez İstanbul'a döndü. Şimdi ne yapacaktı? Bir yerlerde görev almak istiyor ama düşmanları ona çelme takıyorlardı. Sonunda tayini çıktı. Çanakkale'den Edirne'ye alınan 6. Kolordu Kumandanlığı'na atanmıştı. Burası cephe gerisi bir yerdi ama hiç belli olmaz. Mustafa Kemal yarın yine kendisini sıcak savaşın içinde bulabilirdi. Fikriye bu Edirne işine çok sevindi. Kaç adımlık yerdi orası? Mustafa Kemal atladı mıydı trene, ertesi sabah İstanbul'da olurdu. Bundan iyi bir atanma olamazdı. Mustafa Kemal tayin emrini alınca Sirkeci'den trene binerek Edirne yakınlarına geldi ve doğru oradaki tümen karargahına gitti. Subaylar ve askerler kendisini bir savaş kahramanı gibi karşıladılar. Oh, nihayet Mustafa Kemal'in morali düzelmişti. Eski havasını bulmuş gibiydi. Tümendeki subaylar, "Albayım," dediler, "Edirne'ye, şanımıza, şöhretimize uygun bir biçimde girmeniz gerekir. Halk bayram edecektir sizi görünce." Mustafa Kemal 15 Ocak 1916'da Edirne'ye at üzerinde alkışlar arasında girdi. Yollar tıklım tıklım dolmuştu. Kızlar atının önüne çiçekler serpiyorlardı. Edirne o gün gerçekten bir bayram havası yaşadı. O akşam karargahın mahzeninde bir ziyafet verildi. Şarkılar, türküler söylendi. Mustafa Kemal hiç durmadan konuştu, savaş anılarını anlattı. Selanik gibi olmasa da Edirne bir Rumeli kentiydi. Mustafa Kemal oralarda daha çok kendi kişiliğini buluyor, duygulanıyor ve coşuyordu. Ama ne yazık ki Edirne görevi topu topu 6 hafta sürdü. Mustafa Kemal oradayken Mareşal Liman von Sanders kolorduyu denetlemeye geldi. 2 gün sonra Mustafa Kemal'in Diyarbakır'a atanması kararı çıktı. Mustafa Kemal ertesi gün İstanbul'a döndü. Demek ki ona bu kez de Doğu ve Güney cephelerinde çarpışmak düşüyordu. Kendisini yine sıcak savaşın içinde bulacaktı. Mustafa Kemal Akaretler'de yeni bir sürprizle karşılaştı. Evde Makbuş'un kucağında 3-4 yaşlarında bir çocuk vardı. Makbule, "Atam tutam ben bunu, lop lop yutam ben bunu," diye çocuğu havaya fırlatıp tutuyordu. "Anne, nereden buldunuz bu yavruyu?" "Mustafa'cığım, bunu babası Ali Efendi getirdi, bize bıraktı. Sen hatırlar mısın Ali Efendi'yi? Annesi Selanik'te komşumuzdu, bize gelir giderlerdi. Ali Efendi evlenmiş, Diyarbakır'a gitmiş. Bu çocuk orada doğmuş. Adına Abdurrahim koymuşlar ama çocuk 1 yaşındayken annesine akrep sokmuş, kadıncağız ölmüş. Ali Efendi kalmış yavrusuyla baş başa. Çocuğa bakamayacağını anlayınca bunu güvenilir birilerinin yanına vereyim, onlar büyütürler demiş. Aklına biz gelmişiz. İstanbul'a taşındığımızı öğrenmiş, adresimizi bulmuş, çocuğu almış kucağına, kalkıp bana geldi. Zübeyde anne," dedi, "Abdurrahim senin çocuğun olsun, ona analık et, büyüt." Ben de "Pekala Ali Efendi," dedim, "sen merak etme, Naciye'm 12 yaşında öldü. Abdurrahim'i onun yerine korum, Naciye'nin erkeceği derim ona." Mustafa Kemal, "Çok iyi yapmışsın anne," dedi, "o da bizim çocuğumuz olur." "Mustafa'cığım, sana bir şey daha söyleyeceğim. Bu yavruyu neyle besliyorum biliyor musun? Taze inek sütüyle." "Onu da nereden buluyorsunuz?" "Anlatayım. Selanik'te bizim bir ahbabımız vardı. Onlar da İstanbul'a göç etmişler. Bir de inekleri varmış. Adını Bahtiyar koymuşlar. O ineği de Üsküdar'a getirmişler. Kolay mı ineğe bakmak şehrin içinde? Hayvanı satmaya karar vermişler. Bana söylediler. Aman," dedim, "ne iyi. Abdurrahim'e taze süt lazım. İneği biz alırız. Çocuğun süt annesi olur." "Hiç olur mu anne? İneği nerede besleyeceğiz?" "Bak oğlum, sen eve girerken hiç farkına varmadın. Alt kata aldık ineği. Döşemelerin üzerine saman serdik. Samanların altına da senin bize bıraktığın silahları yerleştirdik. Altta silahlar, üstte inek. Hiç kimsenin aklına gelir mi evde silah sakladığımız? Yaşayın vallahi anne, harika. Peki neyle besliyorsunuz Bahtiyar'ı?" "Gündüzleri dışarıya koyveriyoruz. Boş arsalarda otluyor. Şimdi evimizi de öğrendi. Akşam oldu mu gelip kapının önünde duruyor. Bak ne kadar akıllı hayvan. Bütün evlerin boyası aynı renk, kapıları aynı. Ama o hiç şaşırmadan bizim evin önünde bekliyor." "Peki kim bakıyor Bahtiyar'a?" "Aman oğlum, sorduğun şeye bak. Emir Er'in Şakir Ağa. O da çok sevdi ineğimizi. Hayvanı Üsküdar'dan buraya o getirdi. Beşiktaş'tan bir manla kiralamış, hayvanı kıskıvrak bağlayıp bindirmişler. Laz uşakları asılmışlar küreklere, hayvanı Beşiktaş iskelesine çıkarmışlar. Dünya alem kırılmış gülmekten." "Peki Fikriye nasıl? Hiç gelip gitmiyor mu?" "Birkaç haftadır hiç uğramadı. Onların başı dertte. Akbıyık'ta çıkan bir yangında oturdukları konak yandı. Perişan oldular. Evden hiçbir şey kurtulamadı. Bütün ak bıyık kavruldu gitti. İnsanlar ortalarda kaldılar. Çadırlar kurulmuş Sultanahmet Meydanı'na. Kışta kıyamette nasıl barınırlar oralarda? Buraya geldiler. Birkaç gece bizim evde kaldılar. Vah zavallılar, çok yazık olmuş. Sonra Sultanahmet'te yere batan yakınlarında bir ev bulup oraya yerleştiler. Ev kaptancı başılardan Macit Bey'in 24 odalı konağının karşısındaymış. O evi de Macit Bey yaptırtmış. Macit Bey onlara büyük dostluk göstermiş. Eşi Nimet Hanım da Vasfiye'ye çok yardım etmiş. Onların Handan adında 10-12 yaşlarında bir kızları varmış. O da Jülide ile arkadaş olmuş. Fikriye'ye de hayranmış. Onlara bir geçmiş olsuna gitmek isterdim ama hiç zamanım yok. Biraz ayıp olacak ama hemen yola çıkmak zorundayım. Bakalım bir fırsat bulursam uğrarım. 7. Güneydoğu, cephede roman okuyan kumandan. Mustafa Kemal soğuk bir Mart günü trenle Haydarpaşa'dan ayrıldı. Kim bilir neler bekliyordu kendisini Diyarbakır'da. Savaşın ikinci yılıydı. İnsanlar yoksulluk içinde kıvranıyorlardı. Tren istasyonlarda durduğu zaman pencerelerin önü perişan insanlar ve dilencilerle doluyordu. Sakatlar, çıplak çocuklar, iskeleti çıkmış yaşlılar bir dilim ekmeğe muhtaçtı. İstanbul-Diyarbakır yolculuğu tam 13 gün sürdü. Son istasyon Gülek ve Mamure'ydi. Oradan öteye demir yolu yoktu. Önce otomobille Halep'e gittiler. Oradan Ceylanpınar'a, oradan yine otomobille Mardin'e, oradan da Diyarbakır'a. Diyarbakır'da bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağıyordu. Artık oradan öteye araba yolu da yoktu. Mustafa Kemal beraberindeki subaylarla birlikte atlara bindi. Bütün birlikleri yağmur altında öyle dolaştılar. Bazı yerlerde geceyi çadırlarda geçirdiler. Bu sırada Mustafa Kemal generalliğe yükseldiğini haber aldı. Bu yıllardan beri hak ettiği ve beklediği bir yükselişti. Mustafa Kemal paşa olmuştu. 35 yaşındaydı. Savaş alanlarında kazandığı eşsiz zaferlere karşın kendisini ne kadar da geç paşalığa yükseltmişlerdi. Hem seviniyor hem de bunca zaman paşalığına engel olan düşmanlarına içinden sövüp sayıyordu. Neden sonra yakınları ona şu olayı anlattılar. Talat Paşa ile İttihatçıların başlarından Doktor Nazım, işte o günlerde İttihat Terakki'nin merkezinde Mustafa Kemal'in derecesinin paşalığa yükseltilmesini konuşuyorlarmış. İçeriye Enver Paşa girmiş ve ne konuda konuştuklarını sormuş. Onlar da Mustafa Kemal'in artık paşa olması gerektiğini söylemişler. Enver Paşa'nın yanıtı şu olmuş. Mustafa Kemal'in Mirlivalı'a, parantez içinde Tuğgeneralliğe, yükseltilmesi emri cebimdedir. Ama siz onu bilmezsiniz. O Tuğgeneral olur, Korgenerallik ister. Korgeneral olur, Orgenerallik ister. Orgeneral olur, Mareşallik ister. Mareşal yaparsınız, Padişahlık ister. Mustafa Kemal'e bu olayı anlattıkları zaman kahkahalarla gülmüş ve şöyle demişti. Ben Enver'in bu kadar zeki ve akıllı olduğunu bilmezdim. Diyarbakır'dan yola çıktıktan bir hafta sonra cepheye ulaştılar. Rus askerleri 1200 metre uzaklarındaydı. Oradan mevzileri gözetlediler. Ruslar yaylım ateşi açtılar. Az daha hepsi ölecekti. Geri çekilip karargaha döndüler. Ertesi gün 15 Nisan 1916'da Doğu cephesinde Şafak'la birlikte Rus saldırısı başladı. Mustafa Kemal savaşı Kemer Dağı'ndan yönetiyordu. İki gün sonra Ruslar geri çekilmek zorunda kaldılar. Doğu'nun koşullarında savaşmak Çanakkale'de savaşmaktan daha kolay değildi. İnsan ayağı değmemiş dağlar, sarp doruklar, geçit vermeyen yamaçlar. Mustafa Kemal o günlerde Siirt'ten Madame Corinne şunları yazıyordu. Batıdan doğuya kadar devam eden uzun ve yorucu bir yolda iki ay kadar seyahat ettikten sonra bir istirahat anı bulunabileceğine inanılır değil mi? Fakat heyhat, görülüyor ki bu ancak ölümden sonra mümkün olacak. Tabii ki şu anda bulunduğum yeri bilmiyorsunuz. Burasını size tanıtamam ki. Çünkü haritada bile yeri yok. Kısaca gürül gürül akan sayısız derelerle sulanan fevkalade güzel yeşil çamlarla örtülü bir dağ silsilesi tasavvur edebilirsiniz. Ormanlarında binlerce bülbül var ve dağlarımızın bir kısmı hala beyaz örtüsünü koruyor. Hava tertemiz, sular da öyle. Ruslar pek uzakta değiller ama Çanakkale'deki gibi yakında değiller. Mayıs 1916. Mustafa Kemal Diyarbakır'da kol orduyu yeni bir yapılanmadan geçirdikten sonra önce Rus işgalindeki Muş'a yürüdü. Sonra da Bitlis'e. Ağustos başlarında her iki kentte düşman işgalinden kurtuldu. Halk bayram etti. Mustafa Kemal artık büyük kurtarıcıydı. Aylar birbirini kovaladı. Yaz geçti, sonbahar geldi. Mustafa Kemal Paşa oralarda sınırdan sınıra koştu. Yanında ve çevresinde subaylar, yaverler ve birlikte çalıştığı yüksek rütbeli kumandanlar vardı. Refet Paşa, İzzettin, parantez içinde Çalışlar, Fuat, parantez içinde Bulca, Ali Fuat, parantez içinde Cebesoy, Cevat Abbas, Ali Çetinkaya ve yaveri Şükrü Tezer. Şükrü Bey, Mustafa Kemal'in üvey babası Ragıp Bey'in ve Fuat Bulca'nın yeğeni olduğu için Kemal Paşa ona yakınlık gösterirdi. Mustafa Kemal o dönem günlük anılarını yazdığı not defterini daha sonra saklaması için Şükrü Bey'e verdi. O da bunları sıkı sıkıya korudu. Yıllar sonra Şükrü Bey ölünce bu anılar yayınlandı. Mustafa Kemal'in o günlerdeki yaşamını belgeleyen bu notlardan bazı örnekler. Saat şimdi 6:30. Fırka kumandanı Ali Fuat, kurmay başkanı İzzettin ve alay kumandanı Fuat Beylerle benim çadırımdayız. Fuat Bey bize ut çalıyor. 8 Kasım 1916. Yolda 150 kişilik bir gönüllü kafilesiyle karşılaştık. Bunları gözden geçirdim. İyaşelerini sağlamamızı rica ettiler. Yollarda birçok göçmen gördük. Bitlis'e dönüyorlarmış. Hepsi aç, sefildiler. Peşlerinde 4-5 yaşlarında ölüme mahkum bir çocuk gidiyordu. Onu da ana babası bırakmış. Çocuk bir karı kocanın peşine takılmış, onları 100 metreden izliyordu. Kendilerine niçin bu çocuğu almadıklarını sordum. Bizim evladımız değil, dediler. 9 Kasım 1916. Öksürükten, çadırın kurumuş olmasından ve rüzgardan dolayı fena uyudum. Saat 1'de uyandım. Öksürüğümü hafifletir diye çay içtim. Tekrar yattım. Saat 5'te uyandım. Ordudan kişiye özel, gizli, şifreli bir tel geldi. Bitlis cephesine düşmanın saldırısını önlemek için 30 tabur verilecekmiş. Saat 7'de yola çıktık. Yarımda Bitlis'e vardık. Refet Paşa, yaverleri ve kumandanlarla bizi karşıladı. Yolda iki nefer köylülerden üzüm ve elma satın almak istemişler. Kağıt para verdikleri için satıcılar ağlayarak bana şikayet ettiler. Neferlere hak verdik. Yol boyunca iki yerde kokmuş insan cesetleri ve kemikler gördük. Açlıktan ölmüşler, hayvanlar gibi. Gece Refet Paşa'nın evinde kaldım. Öksürükten çok rahatsız oldum. 10 Kasım 1916. Refet Paşa rahatsız olduğundan ayrıldı. Akşam rakı büfesi hazırlamışlar. Diğer subaylar için de böyle. Askere bu kadar yakın bulunan subaylar için bu durumu uygun görmedim. Yeni fırka kumandanı Ali Fuat Bey ile bu konuyu görüştük. 12 Kasım 1916. Tabur ve bölük kumandanlarına düşmanın saldırısı karşısında nasıl davranacakları yolunda bir uygulama yaptırdım. Sonra karargaha döndük. Yemek yedik ve Bitlis'e hareket ettik. Yolda 300 kadar milise rastladım. Aç olduklarını söylediler. Bitlis'e yolladım. Fırka kumandanına bunların karınlarını doyurmasını ve giydirilmelerini söyledim. Kalacağım eve geldim, başımı yıkadım. Şimdi dinleniyorum. Saat 4:20. 13 Kasım 1916. Geceyi öksürükten pek fena geçirdim. 14 Kasım 1916. Geceyi fena geçirmedim. Öksürük hafifledi ve uyumama engel olmadı. Hastaneyi teftiş ettim. Hastane olarak kullanılan evlerde 10-15 kesik kadın başı bulmuşlar. Şerefiye denilen camiyi gezdim. İçi hayvan leşleri ve pisliklerle doluydu. Yolda 12 yaşında Ömer adında öksüz bir çocuk gördüm. Yanıma aldım. Bunu görenler bana anası babası ölmüş 3 yetim daha getirdiler. Onlara da para vermekle yetindim. 16 Kasım 1916. Akşam üzeri Fuat geldi. Maziden konuştuk. Yemeği birlikte yedik. Annemden mektup aldım. 18 Kasım 1916. Alphonse Daudet'in canım sıkıldığı zaman okuduğum Sappho, Mœur Parisienne adlı romanını bitirdim. Konu şöyle. Jean étudiant, öğrencilik yıllarında Sappho'yu seviyor. Birçok yıl birlikte yaşıyorlar. Jean iki defa bu yaşamdan bıkıp kaçmak istiyor. Sonunda kaçıyor. Günün birinde mektuplarını almak için Sappho'nun evine gidiyor. Konuşuyorlar. Sappho bir zamanlar eve evlatlık olarak aldıkları çocuğun kendi çocuğu olduğunu ve onu eski sevgilisinden doğurduğunu anlatıyor. Jean Sappho'yu dövmeye kalkıyor ama Sappho buna seviniyor. Demek ki beni hala seviyorsun diyor. Bir süre sonra Jean Güney Amerika'da bir kente konsolos oluyor. Birlikte gitmeye karar veriyorlar. Tam Marsilya'dan vapura binecekleri gün Sappho'dan bir mektup geliyor. Gelemeyeceğim. Şimdiye kadar gereğinden çok sevdim. Artık sevilmek istiyorum. eski sevgilimle beraber olacağım. 19 Kasım 1916. Nuh Bey bana kendi tayını hediye etmek istedi. Kabul etmedim. Sıhhatin korunması için, bilhassa beynin parlaklığı için alkol almamalı. 20 Kasım 1916. Kurmay başkanıyla parantez içinde İzzettin Çalışlar, tesettürün parantez içinde örtünmenin kaldırılması ve sosyal yaşamımızın düzeltilmesi konusunda sohbet ettik ve şunlar üzerinde durduk. 1. Yaşamın koşullarını bilecek anne yetiştirilmeli. 2. Kadınlara özgürlük verilmeli. 3. Kadınlarla ortaklaşa yaşam, erkeklerin ahlakı, düşünceleri, duyguları üzerinde düşünce oluşturulmalı. Gece saat 12'ye kadar sohbet ettik. Talimnameden marş sözünü kaldırıp yerine yürü denmesini uygun gördük. 22 Kasım 1916. Akşam odada Bitlis Jandarma Kumandanı Nazım Nazmi ve Fuat Bulca ile memleketin durumunu konuştuk. Ömer Naci'nin vefatına üzüldük. Fuat ut çaldı. 23 Kasım 1916. Tabur kumandanından Arıburnu'nda İngilizlerden alınmış bir masa örtüsü ve bir kasa turu aldım. Buna karşılık İtalyan Savaşı'ndan beri sakladığım bir İtalyan dürbününü verdim. 25 Kasım 1916. Sabah tuvaletinden sonra tayları gördüm. Allah'ı İnkar Mümkün Müdür adlı bir kitap okuyorum. Bu kitabı Filibeli Şehbenderzade Ahmet Hilmi yazmıştır. 1 Aralık 1916. Evden çıkmadım. Allah'ı İnkar Mümkün Müdür'ü okumaya devam ettim. Yanıma aldığım İhsan ve Ömer adlı çocuklara Mehmet Emin'in, parantez içinde yurda kul, Yaşamak Kavgası adlı şiirinin bir bölümünü ezberlettim. 2 Aralık 1916. Allah'ı İnkar Mümkün Müdür'ü bitirdim. Arıburnu raporlarını yazmaya başladım. 3 Aralık 1916. Kitap okumakla vakit geçirdim. Sonra tayları gördüm. Daha sonra 5 liraya bir halı, 1 liraya da bir hamam takımı aldım. 4 Aralık 1916. Hamama gittim. Otomobille Telmih Köyü'ne uzandım. Batman Vadisi'nde öteden beri dikkatimi çeken bir ev vardı. O eve girdim ve damına çıktım. 5 Aralık 1916. Mebadi-i Felsefe. Felsefe Başlangıcı adında bir kitap okumaya başladım. 6 Aralık 1916. Öğleye kadar evde kitap okudum. Sonra istihkam yüzbaşısı Fuat Efendi geldi. Diyarbakır'dan yaya gelmiş. İstanbul'dan çıkalı 2,5 ay olmuş. 7 Aralık 1916. Bugün bütün kurmaylarla birlikte tavşan avına gittik. Hava çok sisliydi. 4 tavşan ve 1 tilki tutuldu. Sonra kırda yemek yedik. 8 Aralık 1916. Sadık Bey bir tay hediye etmek istedi, kabul etmedim. Kitap okumakla vakit geçirdim. 9 Aralık 1916. Kemal Bey'in, parantez içinde Namık Kemal, Siyasi ve Ebedi Makaleler adlı kitabını okudum. Sonra yine Kemal Bey'in Osmanlı tarihini okumaya başladım. Yemekten önce Mehmet Emin Bey'in Türkçe şiirleri ile Fikret'in Rubabı Şikestesi'nden parçalar okuyup karşılaştırdım. İkisi de başka türlü güzel. Ancak Türkçe olanda da ötekisinde de aynı derecede Arapça, Farsça kelimeler var. Fark biri parmak hesabı, öteki değil. 10 Aralık 1916. Kemal Paşa anı defterine işte bunları not etmiş. Ama onun not etmediği bir olayı Yaveri Şükrü Bey şöyle anlatıyor. 15 Aralık 1916'da Paşa kürklü kaputunu giymiş, elleri eldivenli olduğu halde birlikte otomobille Diyarbakır'dan Ergani Madeni'ne gidiyorduk. Paşa yolda "Çocuklar kolayınızda sigaranız var mı?" diye sordu. Ben hemen tabakamı uzattım. Paşa tabakayı eline alıp baktıktan sonra "Şükrü bu nereden?" diye sordu. "Paşam anafartalardan" dedim. Lord Kitchener'in ordusuna mensup subayların birinden ele geçirilmiş bir hatıradır. "Lütfen kabul buyurunuz." Paşa "Hele şimdilik dursun" diyerek tabakayı geri verdi. Aradan 10 gün geçti. Vali Memduh Bey paşaya bir tay hediye etmişti. Paşa o gün bana "Şükrü biliyorsun" dedi. "Vali Memduh Bey bana bir tay getirdi. Karşılığında bir şey yapmam gerek. Ama burada hiçbir şey bulamam. Aklıma şu Çanakkale hatıranız sigara tabakası geliyor. Bunu Vali Bey'e verecek olursak çok hoşlanacağını umut ediyorum. Emrederseniz paşam çok yerinde bir şey olur" diyerek tabakayı masanın üzerine bıraktım. Ertesi sabah baktım tabaka masanın üzerinde duruyor. "Paşam" dedim, "galiba tabakayı vermeyi unuttunuz, burada kalmış." Paşa "Hayır Şükrü, unutmadım" dedi. Bu tabakanın savat işi pek nefis. Anafartalarda karşımda yenik düşmüş düşmanın bir subayından elde edilmiş olması bu tabakaya tarihi bir değer de katıyor. Kendim kullanmak istediğim için vermeye kıyamadım. Tayın karşılığını ileride uygun bir biçimde buluruz. Mustafa Kemal hiçbir yerde uzun süre kalmadan Güneydoğu Anadolu ve Suriye-Lübnan bölgesinde oradan oraya koşuyordu. Diyarbakır'dan Halep'e geçti. Oradan Şam'a, oradan yine Diyarbakır'a. Sonra Akviran, Arakel, Sekerat ve Elazığ'a. Oradan yine Halep'e ve sonra Diyarbakır'a. 1917 Temmuz'unda Yıldırım Orduları Kumandanlığı'na bağlı 7. Ordu Kumandanlığı'na atandı. Yeni görevine başlamadan önce bir ay için İstanbul'a gitti. Akaretlerde annesine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Fikriye de gelip onu birkaç kez görebildi. Ama bütün bu gerginlikler arasında mutluluklarının tadını pek çıkartamadılar. Mustafa Kemal savaşın gerginliğinden kendisini bir türlü kurtaramıyordu. Ağustos aylarında Halep'e döndü. Huzursuzluğunun nedeni Mareşal Falkenhayn'ın emrinde çalışmak zorunda bırakılmasıydı. Kemal Paşa'nın bu Alman kumandanına hiç güveni yoktu. O bütün yetkilerin kendinde toplanmasını istiyor, Enver Paşa ise buna asla razı olmuyordu. Bu durumda orada daha fazla duramayacağını anladı ve 7 Ekim'de ordu kumandanlığından istifa etti. Ne var ki İstanbul'a dönebilmek için cebinde tren biletini alacak parası bile yoktu. Oysa bir süre önce İstanbul'dayken Mareşal Falkenhayn ona Akaretler'deki evine zarif sandıklar içinde altınlar göndermişti. Bu paraların ordunun ihtiyacı için gönderildiği belirtiliyordu. Mustafa Kemal bu sandıkları getiren Alman subayına "Bu sandıkları bana yanlış göndermişler," demişti. Bunların ordunun levazım dairesine gönderilmesi gerekirdi. Alman subayı paraları almak istememiş, o da sandıkları yaverleri aracılığıyla geri göndermişti. Mareşal'in amacı altın karşılığı Mustafa Kemal'i kendine bağlamak, satın almaktı. Kemal Paşa, "Ben altın karşılığı memleketin çıkarları üzerinde düşüncelerimi değiştirecek insanlardan değilim. Birçok insanı böyle sandıklarla altın vererek yoldan çıkarabilirler ama beni değil," diye haber göndermişti. İşte iki ay önce sandıklar dolusu altını geri çeviren Kemal Paşa'nın şimdi cebinde bilet alacak parası bile yoktu. Atlarını ve kısraklarını satmaktan başka çare göremiyordu. Yaveri Salih Bozoğ'u çağırarak "Bu atlardan birkaçını sat da İstanbul'a gidelim," dedi. Salih Bey atları pazara yolladı, tek alıcı çıkmadı. Bunun üzerine Kemal Paşa Halep'te bulunan Cemal Paşa'ya giderek "Paşam," dedi, "benim birkaç cins at ve kısrağım var. Bunları satmak istiyorum. Alıcı bulamadım. Siz buranın eski kumandanısınız. Bana bir yol gösteriniz." Cemal Paşa, "Hayvanlarınızı önce baytara muayene ettireyim," diye yanıt verdi. "Pekala, benim şüphem yok ama öyle yapınız." Cemal Paşa atların durumunu inceledikten sonra Kemal Paşa'ya hepsi için 2000 altın önerdi. Başka çaresi olmayan Kemal Paşa bu öneriyi kabul etti ve böylece biletini alabildi. 8. Vahdettin'le birlikte Almanya gezisi. Mustafa Kemal İstanbul'a gelir gelmez Cemal Paşa'dan şu telgrafı aldı. "Hayvanlarınızı 5000 altına sattım. Sizden çok ucuza almışım. 3000 altını nereye göndereyim?" Mustafa Kemal'in yanıtı şu oldu. "Ben atlarımı 2000 altına satmıştım. Siz 5000 altın almışsanız üst tarafını bana vermeye mecbur değilsiniz." Cemal Paşa bu satıştan kâr etmeyi asla düşünmüyordu. Bahriye müsteşarı aracılığıyla o 3000 lirayı Kemal Paşa'ya göndererek dürüst bir davranışta bulundu. Mustafa Kemal'in Mareşal Falkenhayn'ın emrinde çalışmak istememekte ne kadar haklı olduğu çok kısa zamanda anlaşıldı. O Halep'ten ayrıldıktan 2-3 hafta sonra İngilizler 110 bin kişilik bir kuvvetle saldırıya geçtiler. Kudüs ve Filistin'in tamamı böylece yitirilmiş oldu. Mustafa Kemal İstanbul'a bozuk bir moralle döndü. Her şeyin yitirildiğine inanıyor ama yine de bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyordu. Akaretler'deki evde kalmak içinden gelmedi. Her gün bir takım görüşmeler yapması gerekiyordu. Doğru Pera Palas Oteli'ne giderek oraya yerleşti. Ertesi günde Akaretler'e annesini ve Makbule'yi görmeye gitti. Zübeyde Hanım kendisine kötü bir haber verdi. Fikriye'nin annesi Vasfiye Hanım aniden ölmüş ve aile perişan olmuştu. Mustafa Kemal hemen başsağlığı dilemek için Sultanahmet'teki eve gitmek zorundaydı. Vasfiye Hanım'ın oğlu Ali Enver'i çok zamandır görmemişti. Enver, Mustafa Kemal'in Harbiye'deki öğrencilik yıllarından arkadaşıydı. Fikriye ve Jülide de evdeydiler. Üçü de büyük acılar içindeydi. Evi artık Fikriye'nin çekip çevirmesi gerekiyordu. Fikriye Kemal abini görünce acısını biraz unutur gibi oldu. Mustafa Kemal bu aileyle artık daha yakından ilgilenmesi gerektiğini düşünerek evden ayrıldı. Şimdi İstanbul'da ne yapacaktı? Önce 3 ay izin aldı. İznini daha kullanmadan Genelkurmay'da yeni bir göreve getirildiğini bildirdiler. Dostlarını Perapanas'ta kabul ediyor, zorunlu olmadığı zamanlarda pek ortalarda görünmüyordu. O günlerde neler oluyordu dünyada? Osmanlı kamuoyu dünyada neler olduğunun pek farkında değildi. İstanbul'da çıkan gazeteler dünya olaylarıyla ilgilenmiyorlardı. Oysa 7 aydan beri bütün ülkelerde gözler Petrograd'a çevrilmişti. Rusya'nın o zamanlar başkenti olan Petrograd'da 8 Mart'ta halk ayaklanmış ve çarlık temellerinden sarsılmaya başlamıştı. Bu ayaklanmalar başlayalı bir hafta olmamıştı ki Çar Nikola tahttan çekilmek zorunda kalmış ve Romanov hanedanı sona ermişti. Osmanlıların kaç yüzyıllık düşmanı olan Çarlık'ın yıkılmasının önemi ülkede hiç anlaşılamamıştı. Osmanlı Devleti'ni yönetenler bunun dünyayı değiştirecek çapta bir olay olduğunu kavramamışlardı. Çünkü gözler sınırlara çevrilmişti. İç çekişmelerde dışarıyı görmeye engel oluyordu. Çar'ın devrilmesinden 10 gün sonra da Lenin Petrograd'a gelmişti. Kimdi Lenin? Osmanlıların umurunda bile değildi. Marx ve Engels'in adını kaç kişi duymuştu acaba koca Osmanlı ülkesinde? Tepedeki yöneticilerin, örneğin Enver, Talat ve Cemal Paşaların o günlere kadar sadrazamlık koltuğuna oturan o göğüsleri madalya dolu sırma kuşaklı paşaların hangisinin sosyal ve siyasal eylem ve devrimlerden haberi vardı ki? İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.